Ayrım 30, Şahmat, Mario Mazzanti, sayfa 398. Rahatına bak Benny ve ofisimde sigara içme dedi Sensi kafasını masasından kaldırmadan. Komiser Benny kendini koltuğa bıraktı ve istemeyerek de olsa sigara paketini cebine koydu. Morganti konusunu öğrenmek istiyorsunuz değil mi? Sensi cevap vermeye gerek duymadı. Olay çok net görünüyor. Evin kapısı içeriden kilitlenmiş, pencere açık. Adam 8 kat aşağıda yatıyor. Bilgisayar ekranında bir çeşit elveda mesajı var. Depresyon ilaçları alıyormuş. Son yaşananlar bir yana, tanıdıkları onu içine kapalı, yalnız ve neşesiz biri olarak tanımlıyorlar. Bugüne kadar yaptığı her şey ters gitmiş. Evliliği, üniversitedeki akademik kariyeri ve son olarak da bankadaki işi. Ama tüm bunları siz benden çok daha iyi biliyorsunuz şefim. Birkaç hafta önce bu bilgileri elde edebilmek için Morganti'yi tazı gibi koşturmuştunuz. İşi bıraktı çünkü onu uzaktaki bir şubeye göndermek istediler. O bu şehirde kalmak istiyordu. Ne yani, bu nakil işini reddedemez miydi? Sensi kollarını iki yana açtı. Benny konuşmaya devam etti. Dün neler yaptığını öğrendik. Hiçbir gariplik yok. Ancak karşılaştığı az sayıda kişi onun oldukça kasvetli bir havada olduğunu belirttiler. Evine akşam dönmüş, yiyecek bir şeyler hazırlığına dair hiçbir iz yok. Kendini saat 22.05'te aşağı atmış. Pizzacıdan çıkmakta olan bir çift onun üstlerine neredeyse yağmur gibi indiğini belirttiler. Kaldırımın kenarına park etmiş bir araba olduğu ve onun etrafından dolaşmak zorunda kaldıkları için Tanrı'ya şükretmeliler. Morganti arabanın üstünde hemen ölmüş.
İçkili miymiş?
Evde bulduklarımızdan yola çıkarak değil gibi görünüyor ama vücudunda alkol, ilaç ya da başka bir şeyin varlığını otopsi sonucu verecek.
Belki de bu dediklerinin güzel bir karışımı çıkacak.
Komiser Benny cebindeki sigara paketini sinirli bir şekilde sıktı. Sensi daha başka bilmediği neyi öğrenmek istiyordu acaba? Alkol, ilaç, uyuşturucu. Onu mutlu etmek için sadece bir sigara yetecekti. Mümkün dedi. Sensi bir süre sessiz ve düşünceli bir şekilde durdu.
Şu çift dedi.
Evet.
Adam atlarken bağırdığını duymuşlar mı?
Sadece arabaya çarparken çıkan ani sesi duymuşlar. Siz bağırır mıydınız ki şef?
Eğer bunu istemeden yapıyorsam elbette. Mesela,
Sensi kelimeyi dikkatle vurgulayarak söyledi.
Mesela kazayla olduysa.
Bir kaza olmadığı kesin. Morganti ardında bir elveda mesajı bıraktı. Bağırma konusuna gelince kendini boşluğa atarak intihar edenler genellikle bağırmazlar.
Yani her şey örtüşüyor dedi Sensi ama aslında içinden son zamanlarda olan hiçbir şeyin birbirini tutmadığını düşünüyordu.
Ortada hala bulunamayan bir bilgisayar ve bilgisayar parçalarını satın alan bir adam vardı. Profesyonel bir tetikçi şehre vardıktan iki gün sonra manyak bir katile dönüşü veriyordu. Cep telefonu, Klebs'in son sözleri. Eğer başka bir şey yoksa, Sensi düşüncelerinden sıyrıldı.
Hayır, hatta teşekkürler. Çık lütfen. Gece mesaisi yaptım ve dinlenmen gerek.
Benny bir eliyle sigara paketinin olduğu cebini karıştırarak çoktan kapıya gitmişti bile.
Biliyor musun dedi Sensi, kendi isteğiyle hayatına son vermenin dışında 8. kattan aşağıya düşerken bağırmamak için bir neden daha var.
Benny bir ayağı olanın dışında dönerek sordu.
Nedir?
Baygın olmak. Komiser Benny daha koridorda iki adım ilerlemeden nihayet bir sigara yaktı ama istediği keyfi alamadı. Beyaz Gölge.
Mitnik orada mısın?
Mitnik Gölge ne haber?
Beyaz Gölge şimdi dilsizle konuştum, seninle konuşmayı kabul etti.
Mitnik harika, ona ne dedin?
Beyaz Gölge, ona hiçbir şey söylemedim. Sadece Mitnik'in seninle konuşmaya ihtiyacı var dedim.
Mitnik, büyüksün Gölge. Dilsizi nerede bulurum?
Beyaz Gölge, bu senin için bir sorun olabilir.
Mitnik, ne demek istiyorsun?
Beyaz Gölge, Dilsiz seninle tanışmayı kabul etti ama internette değil. Senin bir hayranın ve seninle gerçekten tanışmak istiyor.
Mitnik, aklını kaçırmış olmalı. Sözünü bile etmesin. Ben dışarı çıkmam.
Beyaz Gölge, efsane olmanın zararları evlat.
Mitnik, hiç umurumda değil. Sadece alışveriş yapmak için dışarı çıkarım ben.
Beyaz gölge, haydi ama Mitnik, daha kötüsü de olabilirdi. Dilsiz bu şehirde yaşıyor, bir de uzak bir adada yaşadığını düşünsene.
Mitnik, dışarı çıkmam. Hem sonra aradığım tipin bu dilsizin arkadaşı olduğu ne malum?
Beyaz gölge, karar senin. Her halükarda seni bu akşam saat 22.30'da metronun güneydeki başlangıç durağında bekleyecek.
Mitnik, metronun başlangıç durağında mı?
Beyaz gölge, sana dün de söylemiştim. Bu senden daha kurnaz biri.
Mitnik, gitmeyeceğim.
Beyaz gölge, nasıl istersen. Ben yapmamı istediğin şeyi yaptım.
Mitnik, ve ben bunun için sana teşekkür ederim gölge.
Beyaz gölge, dinle. Aradığın tipin kullanıcı adı Victor. Haberleşiriz evlat.
Sensi haberi aldığı anda hastaneye gitti. Şu an uyuyor ama birçok defa uyanık ve bilinci yerindeydi. Reanimasyon bölümünün doktoru yeşil önlüğünün üstüne beyaz bir gömlek giymişti.
Genel durumu oldukça iyi, hatta söylemeliyim ki şaşırtıcı derecede iyi.
Klebs huzurlu bir uykudaymış gibi duruyordu. Doktor açıklamalarına devam etti. Fiziksel aktivitelerinde herhangi bir eksiklik yok. Zihinsel aktivitelerinde de bir problem yok gibi. Ancak durum hakkında genel bir izlenime varmak için henüz erken.
Yani felç kalmayacak. Beyinle vücudu normal bir şekilde çalışıyor mu?
Aslında ortada bir sorun var. Doktor kelimelerini dikkatle seçti. Görünüşte çok ciddi nörolojik bir eksiklik var. Ama uygun tedavi teknikleriyle zamanla aşılamayacak bir şey değil.
Eksiklik mi? Ne gibi bir eksiklik?
Bakın, uyanıyor. Neden bahsettiğimi hemen anlayacaksınız. Duyduğu seslerden birini tanıyordu.
Tanrı aşkına, bu bir arkadaşın sesiydi.
Evet, o arkadaşıydı bu. Adı neydi?
Klebs hiçbir şey hatırlayamıyordu. Bütün dünyası bu yabancı memleketteki hastanede doğup ölüyordu. Gözlerini açtı ve onu gördü. Bu duygulanmış tanıdık yüzde bir gülümseme belirdiğini gördü. Adamın elini sıktığını hissetti.
Selam diye mırıldandı Klebs.
Ne dedi? Anlayamadım.
Konuşun onunla dedi doktor. Hoş geldin yaşlı kurt. Beni neredeyse öldürecektin.
Hayır, sen de bu yabancı dilde konuşma. Bu dilde seni anlayamam.
İtalyanca konuş dedi Klebs anlaşılır bir şekilde. Ama bu da nesi?
Sensi Klebs'in cümlesini çok net duydu. Yantali noş. Arkadaşının yüz ifadesi değişti. Şaşkın ve endişeliydi.
İtalyanca konuş diye tekrarladı Klebs.
Ama arkadaşının adı neydi?
Gerçekten de hatırlayamıyordu.
Nereden tanışıyorlardı? Aralarındaki bağ neydi?
Bana adını söyle.
Neden oranın yerel diliyle konuşuyordu da onu İtalyanca cevaplamıyordu?
Klebs'in nöroloji çalışmaları yıllar öncesinde kalmıştı ama aradığı cevap zihninin gizli kalmış köşelerinden birinden çıktı ve onu son hızla giden bir tren gibi ezdi.
Afazi, afazik olmuştu.
Afazi, Wernicke afazisi.
Doktor Sensi'yi kendi odasına götürmüştü.
Afazi mi?
Doktor altın çerçeveli gözlüğünü narin bir hareketle çıkarıp masanın üstüne koydu.
Afazi kelime kaybı demek, dil hakimiyetinin kaybı, kelime üretme kapasitesinde eksiklik ama bizim hastamızdaki gibi bazı durumlarda dili anlayamamak.
Yani demek istediğiniz Klebs söylediklerimizi anlayacak ve kendini ifade edecek kapasitede değil mi?
Evet, bu anlama geliyor.
Sensi midesinde acı bir ağrı hissetti. Tanrım, bu nasıl olur?
Beynin dille ilgili bir ya da birden fazla bölümünün zarar görmesinden kaynaklanıyor. Bunlar genellikle beynin sol hemisfer bölgesinde bulunur. Doktor Klebs'in geçirdiği kalp krizleri bu hasara sebep oldu. Ne yazık ki yaygın bir hasar.
Sensi sıkıntı içerisinde sessiz duruyordu.
Afazi'nin hasarın yayıldığı bölgeye göre farklı tipleri vardır. Bu durumla ilgili alan, hepsi değil ama büyük bir bölümü, sol hemisfer temporal duvarı dediğimiz bölgede ve burası daha çok Wernicke adı verilen bölgeye etki ediyor.
Wernicke afazisi diyerek acı bir şekilde güldü Sensi.
Aynen öyle. Bu akıcı olarak tanımladığımız bir afazi. Konuşma kısmı üretken, yani hasta dakikada 20 kadar kelime kullanarak konuşabilir. Bunu yaparken cümlelerin normal vurgularını da korur.
Ama bunlar anlamı olmayan kelimelerdir.
Sadece bizim için anlamı yok. Hastanın kendisi bu eksikliğin farkında değildir ve düzgün bir şekilde konuştuğunu sanır.
Ve aynısının tersi de söz konusu tabii.
Bu özel durumda maalesef evet. Transkortikal algısal formu, yani daha basit şekilde söyleyecek olursak, kendisine söylenen şeyleri anlayamıyor. Tıpkı onunla yabancı bir dilde konuşuluyormuş gibi. Sadece kendisine komut verildiği zaman kaslar alışkanlıkları gereği buna cevap veriyor.
Özetleyecek olursak,
bir refleks hareketidir, gerçek bir algılama yoktur. Mesela bunun en tipik örneği gözünü kapat komutuna gözünü kapatarak vereceği karşılıktır.
Ama
sensiz sormaktan vazgeçti, alacağı cevaptan korkuyordu.
Zeka, hafıza...
Zeka fonksiyonları korunur, hafıza da öyle ama küçük delikler, boşluklar barındıracak şekilde. Özellikle insanların isimlerini hatırlayamaz. Sensi kendini oturduğu küçük koltuğa iyice bıraktı. Uzun bir süre sessizce, sanki bu gerçeği silmek istermişçesine gözlerini ovarak oturdu.
Korkunç bir şey, sanki kimsenin senin dilini bilmediği bir ülkeye mancınıkla fırlatılmışsın gibi. Bir dakika, yazabilir ama, bir bilgisayar klavyesinde yazabilir.
Doktor dudaklarını büktü. Maalesef sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım. Okuma ve yazma dilin şekillerinden değildir. Beynin kelimelerle ilgili bölümünden oluşurlar. Doktor Klebs gibi ağır afizik vakalar bir metni anlayamazlar ve bizim için hiçbir anlamı olmayan sözcüklerle yazarlar.
Sensi nefes alarak sordu, kalıcı bir durum mu?
Doktor biraz önce çıkarıp masaya koyduğu gözlükleri eline aldı ve dikkatli bir hareketle gözüne taktı.
Zaman ve tedaviyle biraz gelişme olmasını bekleyebiliriz ama hasar sabit kalacak. Bu umutsuzluğa düşülecek bir durum değil. Tek sorun iletişim kurmak. Sizin de dediğiniz gibi, Doktor Klebs kendini birden dilini bilmediği yabancı bir ülkede buldu. İletişim kurmanın başka yollarını bulmak gerek.
İşaretler, jestler gibi mi?
Başlangıç için evet, devamında ileri teknikler uygulayan rehabilitasyon programları var. Zorlanmadan iletişim kurabilmesini sağlayacak özel yazılımlar içeren bilgisayarlar mesela. Ama bu zaman alacak, kısa sürede aşılacak bir durum değil.
Sensi hastaneden ayrılırken küçük bir utançla içten içe Klebs'e son sözlerinin anlamını soramamaktan dolayı üzüntü duyduğunu fark etti.
Öğleden sonra Morganti'nin ailesi şehirden 70 kilometre uzakta küçük bir kasabada yaşıyordu. Annesi Greta arayıp kendisinden bir randevu istediğinde ilk anda onu sert bir şekilde reddetmiş, birkaç güzel laf da giydirmişti. Ama birkaç dakika sonra Bayan Morganti kendisini geri arayarak bir röportaj olmadığı takdirde görüşebileceklerini belirtmişti.
Greta bir saatten fazla bir süredir sıkışık çevre yolunda ilerliyordu. Randevuyu kapmıştı ama şimdi yolda giderken kendi kendine bundan ne gibi bir şey elde etmeyi beklediğini sordu.
Depresyon o kadar illet bir şeydi ki bazen insana intihardan başka bir seçenek bırakmazdı. Ama aynı zamanda bir trajedinin dayanılmaz ağırlığından ya da suçluluk duygusundan kaçmak için de bu yol seçilebilirdi.
En başından beri yanıldık. Yani Klebs'in kastettiği Morganti'nin suçsuz olduğunu kabul ettiğimizden biri demekti.
Her şeyi tersine çevir, asansör.
Aslında elektrik kesintisi olduğunda yukarı çıkmıyor, tam tersine aşağı iniyordu.
Morganti o gece o evde Greco ile birlikteydi. Bu yüzden kapıda zorlanma izine rastlanmadı.
Adriana Maggezi kapıya sevgilisine ve yanındaki arkadaşına açmıştı.
Greta gideceği yere birkaç kilometre kaldığını gösteren bir yol tabelasını takip ederek çevre yolundan ayrıldı. Gösterge panelinin saati 18.45'i gösteriyordu.
Ama bundan sonra olanları nasıl anlayacaktı?
Üç kişi arasındaki bir anlaşma... Morphy, Greco ve Morganti.
İmkansız mı? Yoksa sadece inanılmaz mı?
Aslında Klebs'in Morphy için çizdiği profil Morganti'ye çok uyuyordu. Bekar, ciddi, iyi eğitimli, mesafeli olmayı seven ve hepsinden önemlisi hak ettiği değeri görmediğini düşünen.
Morganti ve Morphy aynı şehirdeler, aynı profile sahipler. Gerçekten de karşılaşmış olmaları imkansız mı?
Bir zamanlar için belki ama şimdi internetle.
Her sapıklık, her delilik, her korku için bir buluşma yeri bulunabiliyor. Bunun için pedofilleri düşünmek yeterli. Morphy Melguez'in katlettiği insanları görmek için bilgisayarın başında kaç saat geçirmişti kim bilir. Greta'nın aklına başka bir detay geldi. Karısı tarafından terk edilmiş olan Morganti. Kadınlara karşı intikam arzusu duyar hale gelmiş olabilir miydi? Uzakta tarlaların arasında bir çanın etrafında kümelenmiş küçük evler görünmeye başladı. Morganti'nin evini bulmak zor olmayacaktı. Greco eseri ortaya çıkaracak sanatçı olarak işe alınan ve Morganti'ye Maggezi'nin öldürülmesi için bir sebep yaratmasına izin veren üçüncü adam. O gece belki de Morganti sadece Greco'yu kızla tanıştıracak ve kızın ona karşı güven kazanmasını sağlayacaktı ki böylelikle sonraki akşamlarda Morganti olmadan da ona kapıyı açsın. Ama olaylar farklı gelişti. Adriana bir kan gölünün içinde yerde yatıyor. Morganti içeri girerken kimsenin onu görmediğini umarak oradan olabildiğince çabuk ayrılmak zorunda. Ama tam aşağı inerken elektrikler kesiliyor ve asansörde kapalı kalıyor. Ne yapacağını bilemeyen Greco Morphy'yi arıyor. Telefon görüşmesi uzun ve tedirgin geçiyor ve sonunda baştan kararlaştırdıkları şekilde Melguez'in yolunu izleyip final sahnesini oluşturmaya karar veriyorlar. Morganti'nin suçsuzluğu, Morphy'nin gönderdiği e-posta ve gerçekleştireceği sonraki işlerle dünyaya açıklanıyor. Greta evi çok kolay buldu. Zamanın izlerine meydan okuyan müstakil bir villa. Arabadan inerken kendine hala ne bulmayı umduğunu soruyordu. Bayan Morganti onu kapıda bekliyordu. Klebs nihayet o bilinçsiz uyuşukluktan kurtulmayı başardı. Ama bu bir kabustan uyanır gibi olmadı. Daha da kötüydü. Kendini onun karşısında buldu. Kabus rüyalarında değildi. Gerçeğin ta kendisiydi. Bir anda her şeyi hatırladı. Afaziye yakalanması, şimdi çok net ismini hatırladığı sensinin onu ziyaret ama hepsinden önemlisi daha önce olan şey. Greta, ona saldıran kişi ölmüştü. Onu kafası patlarken görmüştü ama Greta nasıldı? Zamanında yetişebilmiş miydi? Klebs huzursuzlanmaya başladı. Sensi en kısa zamanda onu görmesi gerekiyordu. Onunla iletişim kurmanın bir yolunu bulmak, ona nasıl büyük bir hata yaptıklarını açıklamak zorundaydı. Hala bitmemişti. Bir hemşirenin yatağına yaklaştığını, kadının tedirgin bir şekilde konuştuğunu gördü. Söylediği birkaç kelimeyi anlamıştı. Sanki ama zaten kadının ne söylediğini tahmin etmek hiç zor değildi. Onu sakinleştirmesi için bir doktor çağırıyordu. Klebs daha da telaşlandı. Sakinleştiriciye ihtiyacı yoktu. Sensi'yi çağırmalarına ihtiyacı vardı. Sık değil ama düzenli gelirdi. Doğup büyüdüğü yer olmasına rağmen buradan nefret ediyordu. En son serbest bırakıldıktan hemen sonra ziyaretimize gelmişti. Sadece bizi sakinleştirmek için birkaç saat kalıp gitmişti. Olaydan çok etkilenmişti değil mi? Oğlumun aklından neler geçtiğini anlamak her zaman zor olmuştur. Elbette yaşadığı şey onda büyük bir iz bırakmıştı. Ama böyle bir şey yapmasına neden olacağını... Bayan Morganti sözünü tamamlayamadı. Ağzına dayadığı bir mendille sessiz hıçkırıklara boğuldu. Hayat ona sert davranmış. Sadece son yaşanan olaylar değil, Claudio'nun başına hep şanssızlıklar geldi. Yanlış bir kadınla evlilik, bir türlü önünün açılmadığı ve çok istediği akademik kariyer. Bankadaki işinden de mi tatmin olmuyordu? Büyük bir huzursuzluk içinde ve çok fazla çalışıyordu ama çektiği zorlukların karşılığında bir ödül aldığı da yoktu. Zaten son olarak bu işi de bırakmıştı. Bize işte her şeyin çok iğrenç olduğunu, dürüstçe işini bile yapamadığını ve bunun için ayrıldığını söylemişti. Bayan Morganti sözlerine tekrar ara verdi. Greta onun karşısında içine insanın burnunu tırmalayan eski kokusunun sindiği bir koltukta oturuyordu. Bu kötü dönemlerde ona yardımcı olabilecek arkadaşları yok muydu? Çocukluğundan beri hiç olmadı, hep içine kapanıktı. Nadiren ve yüksekliğine gölge düşürmeyecek şekilde gülerdi. Annesi olduğum halde bana da öyle davranırdı. Claudio çok yalnız bir erkekti. Greta biraz bekledi. Ama günümüzde bu işler biraz farklı. Belki internette arkadaşları vardı, size hiç bahsetti mi? Benim yaşımdaki biri internetten ne anlar? Hiç şüphe yok ki iş yüzünden bilgisayar karşısında çok vakit geçiriyordu. Gözlerinin bozulduğundan şikayet edip duruyordu. Ama bilgisayarsız da yapamıyor, onu hep yanında taşıyordu. Buraya gelirken bile... Birçokları için böyle. Greta tatlılıkla gülümsedi. Ben bile dizüstü bilgisayarından zorlukla ayrılıyorum. Eminim ki oğlunuz bilgisayarını asla burada bırakmamıştır.
Şaka mı yapıyorsunuz? Bu sefer Bayan Morganti de gülümsedi. Dokunmam bile yasaktı. Yalnız bir seferinde yaklaşık bir ay kadar önce bir şey bıraktı. Parlak, küçük, plak gibi bir şey. Hani gençlerin içinden müzik dinlediklerinden.
Bir CD. Evet. Bizden onu iyi bir yere koymamızı istedi. Evindeki dağınıklığın içinde tutmak istemiyormuş.
Greta kaslarının hemen gerildiğini hissetti. İlgisiz görünebilmek için zorlandı.
Ama bu gerçekten bir CD mi?
Sanırım. Kendisi öyle dedi. Bekleyin size getireyim. Bayan Morganti ayağa kalkarak CD'yi getirmeye gitti.
Neden ailesinin evinde bir CD bırakmıştı? Yani kendinden uzakta ama emin bir yerde. İçinde ne vardı?
Kimseye göstermememiz için tembih etti dedi bir dakikadan az bir sürede geri dönen Bayan Morganti. Ama artık Claudio yok.
Greta düşünceli bir şekilde CD'yi elinde çevirdi. Biraz utanarak da olsa yalan söyledi.
Bu biraz farklı bir tip. İçinde müzik değil de fotoğraf olanlardan.
Fotoğraf mı?
Evet, oğlunuzun çektiği fotoğraflar olsa gerek, bir albüme koymak yerine bu CD'nin içine koymuş. Böylece hem daha az yer tutuyorlar hem de zamanla bozulmuyorlar.
Fotoğraflar? Peki nasıl görebiliriz? Belki içinde kendi fotoğrafları da vardır.
Greta Bayan Morganti'nin umut dolu gülümsemesini görünce onu kandırdığı için kalbinin acıdığını hissetti. Ama Morganti'nin kendi evinde tutmak istemediği bu CD'nin içinde ne olduğunu bilmek zorundaydı.
Bilgisayardan çıktısı alınabilir ama bu tipte bir CD için bu oldukça zor bir işlem.
Peki nerede yapılabilir?
Özel bir merkezde ama birkaç güne ihtiyaç var. Dinleyin, eğer isterseniz ben sizin için bunu yaptırırım. Yayın ekibinde gerekli her şey var. Yarın size fotoğrafları gönderirim.
Gerçekten bunu yapar mısınız?
30. ayrımın sonu. Sayfa 412.